Ayrım 30. Yağmurun 7 yüzü. Süheyla Acar. Sayfa 338. Alkışlar, ıslıklar yetmiyor. Kalabalık kuşu içinde tempo tutmaya başlıyor. Selma, Selma, Selma. Başkan kadife örtüyü bir çekişte indiriyor. Ve evet, Selma, namı diğer Nevin, o en hüzünlü bakışlarını uzaklara dikmiş, platformun üzerinde kahrından taş olmuş duruyor. Selma, Selma, Selma. Başkanın anonsuyla aynalı oyunun oyuncuları hep birlikte gelip sahnedeki yerlerini alırlarken ortalık yıkılıyor. Emir'le Selma el ele sahnenin önüne doğru yürüyüp kalabalığı selamlarken millet iyice coşuyor. Sait Faik mahcup bir yüzle Nazım'a dönüyor. Meselenin seninle bir alakası yokmuş Nazım. Başkan sosyal demokrat olmalı. Arada bir bağ kurmak istedi anlaşılan. Sahnede Emir'le Selma'nın keyfine diyecek yok. Kalabalığın gazına gelip sımsıkı sarılıyorlar birbirlerine. O da yetmiyor, tam ayrılacaklarken Selma ani bir hareketle Emir'i kendisine çekip yanağından öpüyor. Daha doğrusu sınırda, yanağı da olabilir, dudağı da. Kalabalık bir kez daha çıldırıyor. Helal, helal. Arkada Aydan'ın öfkeden gözü dönmüş durumda. Defne tutmasa öne fırlayıp ikisini de oracıkta paralayacak. Pes doğrusu, bu kadarı da fazla ama, edepsizler. Kız boşuna işkillenmiyor, belli. Bu ikisi arasında var bir şey. Filmle gerçek onların kafasında da mı karışmış, yoksa böylesi işlerine mi geliyor bilinmez. Çok geçmeden akla kara belli olacak zaten. Elinde sonunda Ayşe, Mehmet'le Nevin'i uygunsuz bir vaziyette basacak. Ondan sonra sen seyreyle gümbürtüyü. Sultanahmet'teki Four Seasons otelinin lobisindeyiz. Four Seasons dediğim, biliyorsun bir zamanlar Nazım'ın da yattığı eski Sultanahmet cezaevi. O getirdi zaten bizi buraya. Yanında Sait Faik'le birlikte cam kenarındaki masalardan birine oturmuş, bir zamanlar bir ucundan diğerine volta attığı, şimdi dev ithal çiçeklerle bezenmiş, ışıl ışıl aydınlatılmış avluyu seyrediyor. Yüzünde derin bir şaşkınlık. Ne kadar değişmiş. Salon kalabalık. Koltuklara yayılmış, kendi aralarında alçak sesle konuşan, şık ve zarif insanların sesine incecik porselenlerin, kristal kadehlerin çın çın sesleri karışıyor arada bir. Yazarın elinde bir günlük gazete. Birinci sayfada koca bir haber. Yıl sonu enflasyon hedefi %25. Nazım, birinci paketini çıkarmış arkadaşına tutarken görüyor başlığı. Bu enflasyon ne kadar yüksek? %25 ne demek? Ne yapıyor bu millet? O sırada kahveleri getiren garson araya giriyor. Bugünlere de şükür beyefendi. Biz neler gördük? Nazım başını kaldırıp açıklamaya girişiyor. Doğru ama onlar savaş yıllarıydı, kıtlık yıllarıydı. Garson onun ne dediğini anlamadı tabii. Ama daha fazla uzatmıyor. Başka bir arzunuz? Teşekkür ederiz diyor Sait Faik. Bu karşılıklı yanlış anlamalara bir an önce son verme kaygısıyla. Gazetenin üst köşesinde Mehmet Sever'in Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konser haberi var. Aynalı Oyun'un emiri en güzel türkülerini bu gece açık havada söyleyecek. Nazım'ın yüzündeki ifadeden resimdeki adamı tanıdığı belli. Her yerde bu çocuk. Türkü söylüyormuş demek. Memleketimin sesini, müziğini özlemişim be Sait. Sait Faik lafa nasıl gireceğini bilemez gibi. Türküler de değişti biraz. Çok sesli yapıyorlar şimdilerde. Nazım tam bir şey söyleyecekken masaların birinden heyecanlı bir ses yükseliyor. Açsana şunun sesini biraz. Garson bir köşede duran televizyona doğru koşturup sesi açıyor. Ekranda Mehmet yanık bir türkü söylemekte. Daha türkü bitmeden tam ortadan yırtılmış fotoğraf görüntüsü verilen ekranın yarısını Ayşe, yarısını Mehmet kaplıyor. Sonunda ayrıldılar. Nazım'la Sait Faik bir anda susmuş olup dikkatle ekrana kilitlenen insanları izliyorlar. Kalabalığın içinde turistler de var. Ama işin tuhafı onlar da bakışlarını ekrandan alamıyor. Arda arda akan görüntülerin üzerinde haber devam ediyor. Ayda ile Emir dün öğleden sonra tek celsede boşandılar. Ayrılığın sebebi Ayda'nın ünlü iş adamıyla olan gizli ilişkisi mi? Bu arada Emir ile Selma'nın yakınlaşmaları da kimsenin gözünden kaçmıyor. Yakışır diye bağırıyor salondaki kalabalıktan biri. Ekranda Emir ile Selma'nın diziden hastane odasında öpüştükleri sahneden alınma görüntüleri. Nazım dönüp sesin geldiği yere bakıyor. Yanında çok zarif bir kadın oturan. Pırıl pırıl giyinmiş iş adamı kılıklı biri bu. Aklı başında birine benziyor yani. Adam Nazım'ın kendisine baktığını görünce büyük bir ciddiyetle ona dönüyor. Birbirlerine pek yakışıyorlar. Öyle değil mi beyefendi? Nazım'ın yüzünde zoraki bir gülümseme. Masanın üzerinden eğilip Sait Faik'e fısıldıyor. Bu tam da senin hikayendeki 10 milyonerden biri. Yazar da çaktırmadan adama bakıp alaylı gülümserken başka bir köşede iki kadının kendi aralarında Rusça konuştuklarını duyunca ilgiyle başını oraya çeviriyor. Kadınlar bir yandan gözlerini ayırmadan ekrana bakarken, bir yandan da olay üzerine gerçekten de Rusça konuşarak yorum yapıyorlar. Zahit Faik kadınlara bakarak, Rusça konuşmuyor mu bunlar? Nazım'ın gözü de kadınlarda ama şaşkınlıktan küçük dilini yutacak neredeyse. Rusça da. Kadınlar iki adamın bakışından habersiz derin bir sohbete dalmışlar. Kesin o iş adamıyla ilişkisi vardı bu Ayda Orospusu'nun. Aman iyi oldu, kurtuldu Emir Salah'da ondan. Durduk yere gül gibi yuvasını yıkacaktı o kaltağın yüzünden. Ekranda haberin sonu yok gibi görünüyor. Mahkeme çıkışında Ayda kaskatı bir ifadeyle kameraya konuşuyor. Lütfen arkadaşlar, şu anda çok üzgünüm. Başka da bir şey. Fuck you diye bir ses duyuluyor kalabalığın arasından. Nazım'la Sait Faik sesin sahibini görebilmek için oldukları yerde doğrulup bakınıyorlar. Lobinin arka koltuklarına yayılmış oturan iki siyahi Amerikalı'dan biri bağıran. Hırsını alamayıp bir daha bağırıyor. Fuck. Sonra dönüp yanındaki arkadaşına konuşuyor. Tabii ki İngilizce. Üzgünmüş orospu. Kim inanır sana? Daha dün emrin arkasından ağlamıyor muydu bu? Bu kadın milletine güven olmaz adamım. Televizyonda haber tam gaz devam ederken Nazım'la Sait Faik ağır ağır salonu geçerek dışarı çıkıyorlar. İkisinin de bakışları uzaklarda bir yerlere takılı. Akşam. Gazeteden öğrendik ya, Açık Hava Tiyatrosu'nda konserdeyiz. Mehmet Alkış Kıyamet içinde ilk türküsünü söyleyerek sahneye çıkıyor. Seyircilerin arasında arkadaki koltuklardan birinde oturan Nazım'la Sait Faik'i seçiyoruz yine. Nazım ara ara gözlerini kapatarak ve belli ki çok büyük bir keyif alarak bu eski Anadolu türküsünü dinlemekte. Sait Faik ise biraz tedirgin gibi. Türkü bittiğinde kalabalık, alkışlar, ıslıklar arasında tezahürata başlıyor. Sahnede Mehmet halinden pek memnun. İşte tam bu sırada karanlığı çatır çatır parçalayıp her şeyin üzerine çıkan cırtlak mı cırtlak bir kadın sesi duyuluyor. Emir! Hızla sahnedeki Mehmet'ten dönüp kızı yakalıyoruz. Olduğu yerde tepinerek, katılarak, dövünerek kendini parçalıyor sahiden de. Birkaç saniyeye kalmadan sesi kalabalığın içinde her yerden yankılanıyor. Ortalık Emir diye ter ter tepinerek kendini paralayan kızlardan geçilmez oluyor. Sahnede Mehmet'in hadi şimdi Emir'i unutup biraz türkü söyleyelim demesi beyhude. Kalabalık hep beraber tempo tutmaya başladı bile. Emir, Emir, Emir. Mehmet zor bela ikinci türküye başlayınca herkes biraz yatışır gibi oluyor. Ama bu kez de ön sıralarda yanında Arda ile birlikte oturan Ayşe ve diğer oyuncuların yavaş yavaş etrafları sarılmakta. Orta yaşlı bir kadın Ayşe'nin yanına yere çöküp öğretim üyesi olduğunu söyleyerek genç kadına akıl vermeye girişiyor. Bak kızım, benim de başıma gelmişti bir vakit. Evli adamdan insana hayır gelmez. Gül gibi kızsın maşallah. Üzülme, yol yakınken bırakmakla iyi ettin sen bu adamı. Ayşe, ya ben o adamla evliydim zaten diye derdini anlatmaya çalışırken kalabalık hep bir ağızdan Selma Emir el ele diye tempo tutmaya başlıyor. Mehmet ise Türkiye kaldığı yerden devam etmek derdinde. Arkadaşlar, burada Emir yok, Mehmet Sever var. Hayır, bu gözü dönmüş güruhta kimseye laf anlatmak mümkün değil. Bu arada kaşla göz arasında korumaları atlatarak kendini sahneye atan bir kız cebinden bir mendil çıkarıp el çabukluğuyla Mehmet'in boynuna yapışıyor, sonra da mendili havaya kaldırarak ortalığı inim inim inletiyor. Emir'in teri. Kalabalık büyük bir gürültüyle dalgalanıyor. İşler zıvanadan çıkmaya başladı artık. Herkes sahneye ve önde oturan dizi oyuncularına doğru koşarak onların üzerinden ellerine ne geçirirlerse kapmaya başlıyorlar. Ayda'nın düğmesi, Selma'nın ayakkabısı, Emir'in ceketi. Sonunda iş Defne'nin donuna kadar varıyor. Neden sonra sahnede üstü başı paramparça olan Mehmet can havliyle haykırmaya başlıyor. Belli ki artık her şeyden vazgeçmiş. Tamam, tamam ulan Emir'im ben, Emir, Emir, ben Emir'im. Hah, parola buydu sanki. Herkes büyülenmiş gibi yavaş yavaş yerine çekilip otururken sahnede bir sinevizyon gösterisi başlıyor. Ekranda Selma yatakta, Emir de onun başucunda. Selma Emir'in ellerine uzanıyor. Beni bırakma Emir, beni bırakma. Herkes suspus oldu yine. Kalabalıktan çıt çıkmıyor. Nazım kim bilir kaçıncı kez çok sevdikleri bu masalı izleyen insanları seyrediyor bir süre. İnleyenler, burun çekenler, gözyaşı dökenler. Nazım'ın yüzünde derin bir düş kırıklığı ve keder. Tamam diye mırıldanıyor kendi kendine. Sonra Sait Faik'e dönüyor. Tamam. Ben göreceğimi gördüm. Gidelim Sait. İki arkadaş yerlerinden kalkıyor, sahnedeki masaldan başka hiçbir şey görmeyen kalabalığın içinden geçip basamakları yavaş yavaş çıkarak açık hava tiyatrosunu terk ediyorlar. Gözyaşları içinde sahneye kilitlenmiş kalabalığın iç çekişleri, iniltileri arasında Nazım'ın ağzından sözler bir fısıltı halinde çıkıyor şimdi. Tamam, öl artık Nazım, sen öl artık. Bir tek annesinin yanındaki Arda fark ediyor onların çıkıp gittiğini. Başını çevirip uzun uzun Nazım'la Sait Faik'in arkasından baktıktan sonra sahnedeki sinevizyon gösterisine dönüyor ve bu hikayede son kez film bu, film diyor. Film bitmemişti henüz. Mecburen meyhaneyi kapattık, gece sabaha kadar senin evin bahçesinde oturup inat ettik, akşamüstü göz göre göre batırdığımız güneşi bekledik. Bu arada sen anlattın, ben çerçeveledim, sen anlattın, ben resimledim. Aralara birer ikişer Nazım'ın şiirlerini de döşedik, koyduk filmi makineye. Tıkır tıkır seyrettik. Cennet koyunda gece güne kavuşmakta. Yavaş yavaş güneş doğuyor. Kumsal boydan boya ilk sabahın kızılına boyanmış. Yerde çakıl taşlarının arasında koca bir yakut tanesi gibi duruyor bizim çınar yaprağı. Nazım'ın eli girip yaprağı özenle yerden alıyor. Avucunun içine koyup uzun uzun yaprağa bakıyor. Söylenecek her şeyi orada saklıymış gibi. Karşısında Sait Faik, mahcup, bakışlarını denize vermiş, zorla konuşuyor. Böyle olsun istemezdim Nazım. Nazım gözünü çınar yaprağından almadan ben de diyor sadece. Yaprağın üzerinde motorun sesini duyuyoruz önce. Pata pata, pata pat. Denize dönüyoruz. Balıkçı teknesi burnun ucundan ağır ağır ortaya çıkıyor. Nazım'la Sait Faik sımsıkı sarılıyorlar. Sımsıkı. Birbirlerinin yaralarını sarar gibi sarılıyorlar. Tekne kıyıya yanaşmış, balıkçı beklemede. Ayrıldıklarında yazarın sesi boğuk çıkıyor. Güle güle Nazım. Nazım hiçbir şey söylemeden yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeyle başını sallıyor. Pata pata pata pat. Tekne uzaklaşıyor. Biz teknedeyiz. Hızla uzaklaşıyoruz adadan. Uzaklaştıkça her şey küçülüyor. Burnu dönünce Sait Faik de koyda adada yok oluyor. Koskoca masmavi bir deniz kalıyor sadece çerçevede. Bir de teknenin sesi. Pata pata pata pat. Peki ya Nazım'la Sait Faik? E sen değil miydin bu millet kendisini seyretmeyi sever diyen? Aynalı bir oyun bu. Aynayı tutmak da onlara yakışır değil mi? Ne o itirazın mı var? Yo, bence yakışır da bir soran olursa diye şey etmiştim. Olmaz merak etme. Güzel bir hikaye oldu bu. Senin de aklına yattıysa yarın gidip Enis abiye verelim. Ertesi gün senaryoyu koltuğumuzun altına koyduk. Gidip Enis abinin kapısını çaldık. Sen yine elini kolunu sallaya sallaya bir Emir, bir Mehmet olup anlatmaya başlayınca Enis abi de pek heyecanlandı. Dahiyane bir fikir bu oğlum. Şahane, şahane diye kaptı koyverdi kendisini. O gün Enis abinin yanından ayrılınca oldu bu iş diyerek soluğu doğruca Ortaköy'deki mekanda aldık. Çöktük bizim masaya. Ondan sonra gelsin rakılar, gitsin rakılar. Bu sefer hem bizim gönlümüz olacak diyordun hem de Enis abinin. Gişe ise gişe. Nazım'sa Nazım. Ne demiştim ben sana? Ölmek var dönmek yok. Bak gördün mü? Sonunda bitirdik işi. Seninle birlikte coşup rakıları peş peşe yuvarlıyordum ama daha o geceden içime bir kurt düşmüştü. Oluruna bıraktım, gitmedim üstüne. Yine de bela döndü dolandı, gelip beni buldu. 5-10 gün sonra kahvede karşılaştık Enis abiyle. Hikaye çok güzel ama o adamları çıkarmak lazım aradan dedi. Korktuğum başıma gelmişti. O dakika sanki bir bıçak saplandı böğrüme ama anlamazlığa yattım. Hangi adamları abi? Canım Nazım'la Sait Faik'i tabii. Ne alaka Allah sen? Abi dedim, Yağmur'u bilirsin. Hep bir Nazım filmi çekmek istedi. Olmayınca bilmez miyim? Kaç gündür arayamıyorum herifi. Şimdi adamları çıkar desek coşup köpürecek yine. Bak Güney, hikaye aklıma yattı. Ben bu işe girerim ama o adamlarla olmaz. Sen bu işi halledersin. Bir an önce konuş Yağmur'la, ikna et, hemen sıvayalım kolları. Cesaretin varsa sen konuş dedim Enis abiye. Hiç işim olmaz deyip arkasını döndü gitti. 2 gün kıvrandıktan sonra kalkıp Burgaz'a geldim. Daha lafın etrafında dolanmaya başlayınca öyle bir hışımla ayağa dikildin ki altındaki sandalye yuvarlandı. Sen ne diyorsun Güney diye kükredin. Bu coğrafyanın insanına en umutlu şiiri yazmış adam Nazım'dır. O insanın ruhuna en yakından bakan yazar da Sait Faik. Bu hikayenin bütün dramı her şeyi onların gözüyle bakınca ortaya çıkıyor. İyi de abi dedim. Herif istemiyor onları hikayede. Çıkarın Nazım'la Sait Faik'i. Görün bakın gişeyi 3'e katlıyor muyuz, katlamıyor muyuz dedi Enis abi. Ulan hiçbir şeye tahammülü kalmadı bu adamların diye bir tekme atınca bu kez orta sehpa devrildi, üstündeki dergiler, kitaplar ortalığa saçıldı. Bir süre odanın içinde aşağı yukarı yürüyünce biraz sakinler gibi oldum. O zaman yaradana sığınıp lafa girdim. Bana sorarsan sen Nazım'la Sait Faik'i aynen bu şekilde başka bir hikayede de kullanabilirsin. Ne demek bu şimdi? Enis abinin dediği olsun, çıkaralım diyorum. Sonra başka yerde kullanırız. Hikaye mi bitti? Elini kolunu sallayarak alaylı, kırgın gözlerle yüzüme baktın. Oho, sen beni çoktan satmışsın. Tepem atmıştı benim de artık. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Avazın çıkıncaya kadar bağırmaya başladın. Yüzünün bütün damarları ortaya çıkmıştı. Ölmek var, dönmek yok demiştik Güney. Sen öyle bağırınca ben de ayağa fırlamışım. İyi de ölecek can mı kaldı bizde? Kalmadı mı? Kalmadı. Durup dikkatle bana baktın. Artık bağırmıyordun. Sesin öfkeden boğulup kalmıştı. Kalmadıysa çeker gidersin. Bundan sonra ben tek başıma ölürüm abi. Resmen kovulmuştum. Orada daha fazla kalmanın gereği yoktu artık. İyi dedim öfkeyle arkamı dönmüş giderken. Öl o zaman. Bıktım ve evden çıktım. Barış'la Sinan'ın aklında bin bir soru. O da niye öyle darmadağınıktı? Cinayet miydi, kalp krizi mi? Hiçbir muamma değil benim için. Ben senin nasıl öldüğünü gayet iyi biliyorum abi. Yüreğinden taşan hikayeler, hayatın daracık labirentlerine sıkışıp da hiçbir peliküle ulaşmayınca kanın nasıl kuruyup kaldı iyi biliyorum. Biliyorum ki bu bir cinayetti. Üstelik saklısı gizlisi de yoktu. Faillerin yıllarını aldı ama herkesin gözü önünde işlendi. En yakın şahidi benim, aleni, bal gibi cinayetti. Şimdi benim de bir payım var bir cinayette. Elim ayağım bağlansaydı da o gün kalkıp adaya gelmeseydim. Dilim tutulaydı, sana o lafı söylemeseydim. Yine de ölecek miydim be Yağmur? Ne yapalım? Bu hayat bizim gönlümüze dar geldi. Yazık ki hiçbir şey istediğimiz gibi olmadı. Ama bekle, yalnızca hayatın değil, ölümün de bir hukuku varsa eğer daha bitmedi. Biraz kül, biraz yağmur. Adada yağmur sonrası pırıl pırıl bir akşamüstü. Günlerdir yağan yağmurun ardından güneş henüz bir yol bulup da yüzünü göstermedi. Ama az önce gri beyaz bir ışık indi bahçeye. Aşağıda deniz, koca bir göl gibi kıpırtısız. Havada ara sıra kendini duyuran hafif bir rüzgar var. Çınardan, cevizden, arkadaki şeftaliden, onun az ilerisindeki gül ibişimden ve akasyadan dökülen sarının, kahverenginin, kırmızının envai çeşidiyle dokunmuş bir kilim gibi bahçeyi boydan boya örten kuru yaprakların arasında çıtır çıtır sesler çıkararak dolaşıyor. Yağmur durduğundan beri rüzgar da gücünü bayağı yitirdi. Ama son birkaç gündür şehirde olduğu gibi burada da gönlünce esip gürlemiş belli. Öyle bir coşmuş ki şeftalinin, cevizin, akasyanın bütün ağaçların yapraklarını birbirine katıp koca bir harman yapmış. Sonra da girip çıkmadık tek bir köşe bırakmamış. Bir uçtan bir uca yayılmış bahçeye. Üstüne de günlerdir hiç durmadan yağan o sağanak yağmur. Yerdeki kuruyup dökülmüş yaprakların üzerinde hala su tanecikleri var. Islak yapraklar az önce bahçeye inen o gri beyaz ışığın altında su dolu bir çanağın içindeki rengarenk deniz kabukları gibi pırıl pırıl parlıyorlar. İstanbul'da sadece yağmur değil, yağmur sonrası da insanın içinden uzaktan duyulan kederli bir arabesk melodi gibi incecik bir sızıyla akıp gider. Çoğu kez yüzü gözü kirpas içinde bir sokak çocuğunu da anımsatır insana. Tıpkı arabesk melodiler gibi onlara da fazlaca yaklaşmayı içimiz kaldırmaz. Ama uzaktan uzağa hep yüreğimizi burkarlar ya. Hele bir de o sokak çocuğu ağlıyorsa. Gözyaşları yanaklarından aşağı, kerim pasın içinde çamurlu bir yol tutturur. Habire içine çekip durur ama beceremez. Birazdan burnu da akmaya başlar. Gözyaşlarına karışan sümükler gelip üst dudağın üzerinde birikir. Ağlamasa bu kadar pis, böyle kirli olduğunu bilmeyeceğiz belki. Ama tutamaz kendini. Ara sıra o da ağlar. O zaman kepiğindeki çamura, gözündeki çapağa varıncaya dek o acınası yüzün tozu, pisliği iyice ortaya çıkar. Koskoca bir aynadır bu şehir. Farkında olsak da olmasak da her an her şey gözlerimizin önünde olup biter aslında. İşimize gelse de gelmese de gözlerimiz her şeyi bilir. Ama ada bambaşkadır. Ben yağmur sonrasında en çok adada olmayı, denk düşerse Hristos tepesine çıkmayı severim. Orada durup çam ağaçlarının arkasından iskeleye kadar inen evlere, evlerin arasından yüzünü denize çevirmiş nehir yolları gibi kıvrıla kıvrıla uzanan sokaklara, karşıdaki Kaşık Adası'na, onun hemen arkasında yan gelmiş yatan Heybeli'ye. Heybeli'nin bizim adaya bakan yüzünde dünya yıkılsa turkuaz bir göl gibi kıpırtısız duran kıyıya bakmayı. Gerçi Burgaz'ı karşına alıp seyretmek de güzeldir. Adalarda sokak çocuğu falan gelmez insanın aklına. Vapur Kınalı'dan ayrılıp da yüzünü bizim adaya çevirdiğinde karşımda her zaman denizin tam ortasına sere serpe uzanmış yatan alımlı bir deniz kızı görürüm ben. Hristos tepesinin olduğu yerde sağ omuz başından aşağı dökülen saçları kıpır kıpır, diğer uçta cennet koyunda yattığı yerde kuyruğuyla hafif hafif suyla oynayan biraz hınzır, biraz uçarı, biraz havai bir deniz kızı. İşte her yağmur yağdığında adada dolaşırken o deniz kızının olduğu yerde doğrulup yağmur taneleriyle oynaştığını, sonra da ıslak saçlarını üstüme doğru şöyle bir silkelediğini hayal ederim. Onun saçlarından taşan deniz, kum ve toprak kokusunu çekerim içime. Yağmur dindikten sonra da çırılçıplak bedeninden ve ıslak saçlarından süzülen su damlalarının sesini dinlerim. Bir gören olmuş olmamış bizim havai kızın umurunda bile değildir. Orada öyle salına salına durur, yağmurdan hemen sonra yüzünü gösteren güneşe karşı saçlarını ve bedenini kurutur. Dimdik göğüs uçlarının birinden son bir damla kurtulup yavaş yavaş aşağıya karnına doğru meyleder. Az sonra gidip göbek deliğine yerleşir. O zaman bir heyecan kaplar içimi. Dayanamam. Yürek çarpıntılarıyla elimi uzatıp o güzeller güzeli kızın göbek deliğindeki son yağmur tanesini avucuma alırım. Tam o sırada göz göze geliriz. Benim dizlerimin bağı çözülür. O ise hiçbir şeyin farkında değildir. Sırtını döner, her zamanki gibi olduğu yere yavaşça uzanıp seri serpe yatar. 30. ayrımın sonu, sayfa 349.